Biliyorsunuz imanlı hayatımız İncil'de birçok değişik şeylere benzettiriliyor. Allah'ın krallığı bir tarlaya benziyor. Siz kilise olarak bir tarlasınız diyor 1. Korintliler'de. Demek tarlada ne oluyor? Yavaş yavaş büyümek var. Değil mi? Tarlada büyük ekşin yok. Hiç sıkıcı bir şey ama yavaş yavaş hani rekolte büyüyor. Bazen ruhsal hayatımız bir savaşa benzettiriliyor. Hani biz şeytana karşı savaşıyoruz. Öyle bir anlayış var. Savaşmak diye bir şey var. Ama bugün bambaşka bir olaya bakmak istiyoruz. Ruhsal hayatımız bir yarışa benzetiyor. Bir yarış içindeyiz. Süstezaniye. Kopuşmak var. Sen var mı kopuştun? Gençler, küçükler hatırlıyorum. Mektepte biz bunu yapardık. Zorladılar bizi. Değil mi? 100 metre, önce 100 metre az diyorsun ama kopuşmak için 100 metre bayağı uzun bir şey. Bayağı uzun bir yol. Hele 1 kilometre, ben hatırlıyorum yani mektepte en iyi zaman 3 dakika 10 sekundaydı 1000 metre. Hani bayağı iyiydim ama bugün bambaşka bir yarış için konuşuyoruz. Eskiden İranlılar ve Grekler, Yunanlılar uzun uzun savaşlar yaptı birbirleriyle. İsa'dan sene önce başlayarak korkunç savaşlar oldu. Bütün Avrupa sanki Asya'nın İranlıların egemenliğine geçeceğiydi. Evet, İsa'dan önce 490 yılında kocaman bir ordu Atina'ya basmak istediler. İran'dan gelip, İranlılar gelip bütün Atina'yı, bütün Gürcü'ye ele geçirmek istediler. 25 bin asker ve 700 tane savaş gemisi. Buna karşı sadece 7 bin Grek asker var. 25 bine karşı 7 bin. Düşünebiliyor musunuz? Ve bu Atina'ya yakın bir kasabada oldu. Adı Maraton. Aşağı yukarı 42 kilometre uzak Atina'dan. Ve oraya toplandılar, savaştılar. Grekler de bir mucize gibi İranlıları yendiler. Bu kadar küçük bir orduyla kocaman İran ordusunu yendiler. Ve Grek ordusunda Feidippides adında bir askeri yolladılar. Atina'dakilere haber göndersinler. Çünkü Atina'da halkı tetikteydi. Hani yaşayacağız mı, öleceğiz mi, serbest mi kalacağız, İranlıların köleleri mi olacağız diye haber beklediler. Ve bu Feidippides adındaki askeri yolladılar, çabuk git haber ver. Hani Atina halkımız tetikte. O da bütün 42 kilometre hiç durmadan koştu. Hiç durmadan. Düşünebiliyor musunuz? 42 kilometre hiç soluk almadan koştu. Atina'daki çarşı meydanına varınca tek bir söz söyleyebildi. Yendik. Ve dedikten sonra canını verdi. İşte bu büyük koşunun anısına maraton koşuları yapılıyor bugüne kadar. Bunun şerefine bugüne kadar maraton yarışları yapıyorlar. Ve bizim için ne güzel bir örnek değil mi? Adama bir iş verdiler ve o işi bitirmek için sağa sola bakmadan kopuştu. Sadece kopuştu. Başka bir iş, başka bir iş bakmadı. Bu da güzel üzümler var, biraz üzüm yiyeyim. O da güzel bir kız var, biraz onunla muhabbet yapayım. Öyle bir şey yok. Tek bir düşünce vardı. Ben Atina'dakilere haber vereyim çünkü çok acele. Biz de öyle bir yarış içindeyiz. Ve bugün biraz daha fazla bu imanlının yarışına bakmak istiyoruz. Birkaç soru sormak istiyoruz. İncil açık açık diyor ki biz de bir yarış içindeyiz. Kiminle yarışıyoruz? En birincisi bu. Yarış derken kiminle? Birkaç kişi olması lazım bir yarış olsun. Tek başına bir koşudur ama kime karşı yarışıyoruz? Değil başka imanlılarla yarışalım. Böyle anlaşılmasın. Değil mi? Bazıları öyle sanıyor. Kim daha güzel dua ediyor? Böyle fark ettiniz mi? Gidiyorsunuz böyle bir dua gecesine ya da böyle kalabalık bir duaya. Ondan sonra birisi kalkıyor. Ey yüce Rabbim! Başlıyor. Ne oluyor? Bak ne güzel dua ediyor. Ben de. Ben daha güzel dua edeceğim. Değil mi? Böyle bir şey değil. Ya da kim daha güzel ilahi çalıyor? Tapınma görevlileri, kraliteler, o da çok güzel yarışmasını biliyorlar. Ya da kimin bilgisi daha fazla, bir ara geldim herkes gösteriyor. Ben Hezekiel'den bir ayet biliyorum. Bu da bir şey mi? Ben çok ikinci tarihlerde bir ayet, böyle değil mi? Yarışıyorlar bilgi üzerinde. Hayır. Ya da sanmayalım şeytanla yarışalım. Şeytanla yarışmak da yok. Neden? Onun ihtiyacı yok yarışsın çünkü zaten o biliyor ki yenildi. O zaten bu yeryüzüne gelince biliyor savaşını kaybetti. Yarışmaya gerek yok. Ama kiminle yarışıyoruz? Kendi kendimizle. beden tabiatine karşı yarışıyoruz. İçimizde bir beden tabiatı var. Sen onu hissediyor musun? Fark ediyor musun? 1. Korintiler 10, 24, 25'e kadar. Yoksa bilmez misiniz ki bir yarışta hepsi koşuyorlar ama sadece bir kişi madalyayı kazanıyor. Gene birkaç kişiymiş gibi gösteriyor. Demek öyle koşun madalyayı alasanız. Ama kim spor yarışmalarına katılırsa her şeyde kendini kontrol ediyor. Onlar çürüyen bir taç için yarışıyorlar. Biz gene çürümeyen bir taç için yarışıyoruz. Değil mi? Eskiden madalya yoktu. Kafalarına böyle bir taç koydular. Ama sadece bir kişi altın, yani gümüş ve bronz yoktu. Sadece bir kişi kazanıyordu. Evet, onun için yolunu şaşırmış biri gibi koşmuyorum. Havaya yumruk atan biri gibi dövüşmüyorum. Hayır, ben bedenime sert davranıyorum. Onu kendime köle yapıyorum. Öyle ki başkalarına habere getirdikten sonra ben kendim eksik bulunmayayım. Pavlus kiminle yarıştı? Kendi kendine. Kendi kendime. Bedenime diyor, sert davranıyorum. Disiplin için mesela oluyor. Tamam mı? Benim asıl rakibim, ben kendimim. Evet. Eski hayatta biliyorsunuz, imana gelmezden önce nasılydı? Hep kötülüğü çekilirdik, değil mi? Dünyadaki insanları kopya ederdik. Bizim yani yarış diye bir şey yok. Kendini serbest bırakmak var, değil mi? İçine bir can çekiyor mu? Bunu yapıyorsun, bitti. İçine yani bir istek var mı? Mutlaka onu yapmak zorundasın, değil mi? Kontrol yok. Ne ağzımıza, ne ayaklarımıza, ne ellerimize, dilimize yok. Hani öyle başkası sanki bize ayırdı. Ama şimdi Rab bizi seçti. Artık İsa'yı kopya ediyoruz. Onun hayatı bizim hayatımız olsun diye uğraşıyoruz. Öyle değil mi? Savaşırken bu yarıştır diyor. Eskiden düşüncesiz yaşardık, öyle değil mi? Düşünmeden adetlere devam ederdik, öyle değil mi? Özellikle mahallede hayat bir kalıptır. Doğuştan mezara kadar her şey planlı, her şey belli ve her şey lazım öyle olsun. Bu kalıptan çıkmak ölüm sanki gibi bir şey. Hayır. İmanlı olarak böyle yapmıyoruz. Sanki öyle devam ederdik. Bedenimiz neyi buyurursa onu yapardık. Beden bizi aydardı ama şimdi ters. Şimdi sen bedeni aydayacaksın. Yani yeni bir düşünce. Tamam mı? Olgun imanlara konuşuyoruz şimdi. Değil bu da bebek kişileri. Bebekler daha hiçbir şey anlamıyorlar. Ama kim imanda azıcık bir şey anlarsa hissediyor ki böyle olmuyor. Ben lazım bir standart koyayım ve bu standarda göre yaşamalıyım. Nasıl okuduk? Ama kim spor yarışmalarına katılırsa her şeyde kendini kontrol ediyor. Tamam mı? Sen kontrol edeceksin hayatını. Başkalar senin hayatını kontrol etmeyecek. Sen mahalleye uymayacaksın. Onlar sana uysun isterseler. Tamam mı? Sen karar veriyorsun her bir durumda. Küçükten, yani beşikten mezara kadar. Sen karar veriyorsun. Acaba Rabbin isteği nedir? Rabbe uygun nedir? Ondan sonra yap. Kontrol kazanıyorsun. Sanki kendi hayatının arabasını sen ayırıyorsun, volanı kimseye verme. Ne başka kişilere, akrabalar, ahbaplar seni aydamasın. Ne de materyalını bir şey, sigara, içki, yemek olsun, o da seni aydamasın. Hani serbestliğini yok eden şeyler. Ne de başka düşüncelere, adetler ya da meraklara. Yani var kişiler başka bir hobiye, bir merağa kendini kaptırıyorlar. Araba olsun, toto olsun, futbol olsun, balıkçılık, televizyon, bilmem ne. Bütün bunlar ne oluyor? Senin serbestliğini yok ediyorlar. Ne de kötü ruhlara kendini teslim etme. Bakımcılık var veya bir düşüncede hani Müslümanlara uymak var. Böyle bir şey değil. Peki başka bir soru. Yarış. Yarıştın mı? Kimse böyle öylesine yarışmaz. En sonunda bir şey kazanmak var. Bu olmazsa kimse yarışmaz, değil mi? Kazancımız ne olacak? İkinci soru bu. Kazancımız ne olacak? Biliyor musunuz ne? Çürümez bir taç. 2. Timoteus 4, 6'dan 8'e kadar şöyle okuyoruz. Çünkü benim kanım diyor Pavlus, benim kanım zaten adak şarabı gibi dökülüyor. Ben bir kurban oluyorum. Vakit yakınladı artık ben ayrılayım. Ben iyi muharebede dövüştüm. İmanlı hayatımız bir savaş idi diyor. Yarışı bitirdim diyor. İmanlı hayatımız bir yarışıydı. İmanı koladım. Rab bizi bana bir şey emanet etti. Ben onu koladım. Artık bundan sonra doğruluğun tacı benim için hazırdır. Paulus ne kadar büyük bir güvenle bunu söylüyor. Ben biliyorum bu mahpustan sağ çıkmayacağım. Bu yanlış anlamayalım. Pavlus iki defa Roma'da mahpusta yattı. Birincisi bunu okuyoruz apostolların işlerinin sonunda. Ama o kısa bir zaman idi ve oradan serbest bırakıldı. Hani bir sene kadar gezdi. İspanya'ya gitti herhalde. Ve dönüşte onu bir daha yakaladılar ve 67 ya da 68 senesinde Nero zamanında, İmparator Nero onu mahpusa attı. Hem Petrus'u hem Pavlus'u Roma'da idam ettiler, ölüm cezasını verdiler. Petrus'u haça geldiler, çünkü o Romalı vatandaş değildi. Pavlus gene kafası kestiler. Peki bu varken, Pavlus diyor, ben buradan sağ çıkmayacağım. Ama diyor ki, ben iyi yarışı kazandım. Koştum, kopuştum ve benim için diyor, taç hazırdır. Ben bu yarışı kazandım. Biraz çok havalı sözler değil mi? Biraz çok gururlu sözler değil mi? Ama diyeceksin tamam, Pavlus çok büyük bir apostoluydu. Pavlus çok büyük bir Allah adamıydı. Pavlus çok büyük işler yaptı Rab için, o zaman emin olabilir karşılığım var. Hani Pavlus'un bütün bu yaptığı zahmetler, işleri hani bir sanki gururla bir hava ile Rab'e karşı çıkıyor de ki ben hak ettim. Ondan sonra kendine bakıyorsun. Ben ne yaptım ya imanlı hayatımda? Ben imanlı hayatımda ne yaptım? Herhangi bir şey var mı yaptım? Herhangi bir şey var mı bana hani kuraj versin ya da güven versin? Allah'ın önüne çıkıp da aynı sözler söyleyeyim. Sen bana taç vereceksin. Acaba öyle mi? Bu taç sadece büyük imanlılar için midir? Misyoneler, pastorlar için midir? Yoksa devam ediyoruz okumaya. Tamam mı? 2. Timoteus 4, 7. Benim için diyor, doğruluğun tacı benim için hazırdır. Doğru hakim olan Rab o tacı bana son günde verecek ve değil sadece bana versin. Ama her kim onun gelişini severse ona da verecek. Aha, Pavlus burada temayı açıyor. Değil sadece biz apostolar bunu kazanalım, büyük imanlılar, herkes. Her bir imanlı için bu taç diyor hazırdır. Ama imanlı diye geçmiyor. İmanlı sözünü okumuyor mu bu ayette? Ne diyor? Kime? Kime bu taç hazırdır? Kim onun gelişini severse. Bekleyen kişiyle, dört gözden bekleyen kişiler bu tacı alacaklar. Ve bunu İsa Mesih'in gelişini sevebilmek için zaten insan bu dünyadan kopmuş olması lazım. Eğer bu yeryüzünde daha böyle seni tutan bir şey varsa, yeryüzünde yani daha sevgili bir şey varsa, nasıl diyebilirsin? Ben Mesih'in gelişini seviyorum. Maranata, Rab tez gel sözünü kim söyleyecek? Kim gerçekten onun gelişini beklerse? Ama dersen, bu yeryüzünde daha var bir iş bitireyim. Hani nasıl diyorlar? Gelinliğimi göreyim. Evi bitireyim. Tamam mı? Öyle bir şeyler. İşte o zaman Maranata demeyeceksin. Bu yarışın içinde gerçekten dünyadan kopmak meselesi var. Yakup 1:12 şöyle diyor. Ne mutlu denemeye dayanan adama, çünkü tamam bulundu mu yaşam tacını alacak. Rab o tacı kendisini seven kişilere söz verdi. Sanki Pavlus'u kopya ediyor. Aynı. Denemeye dayandı mı? Birçok kardeşlerimiz bugün çok zorluk içinde. Ve gerçekten hayat çok farklı olmaya başladı. Hissediyoruz. Eskisi gibi değil. Eskisi gibi rahat değil. Belki daha çok paramız var. Belki daha güzel şeyler, daha güzel oyuncaklar alabiliriz kendimize. Ama hayatın tadı yok. Aynı tat yok. Değil mi? Ne oldu? İşte Rab diyor ki, biz bu zor günler içinde, ne zaman her şey değişiyor. Duygular aynı değil artık. İşte bu zaman içinde Rab'in gelişini bekleyelim. Anlayalım, burada yeryüzünde bir şey çekici kalmadı. Rab tez gel. O zaman diyor bu taç hazırdır. Gene 1. Korintiler 10:25 taç. Değil mi? Kızlar tacı düşünüyorlar. Küçük kızlar bir gün taç giyeceğim düğünümde diye ve hayal ediyorlar bunu. Rab ne diyor? Onlar diyor sporcular. Çürüyen bir taç için yarışıyorlar. Biz gene çürümeyen bir taç için yarışıyoruz. Çürümeyen. Fark var da. İki defa, üç defa bunu söyledi. Çürümeyen bir taç. Kalıcı bir şey. Sonsuzca kalıcı. Evet, üçüncü bir soru. Nasıl yarışmak lazım? Nasıl yarışmak lazım? Tabii birinci fikir, Nasıl ki yarışıyoruz? Kurallara göre. Değil mi? Her bir sporun belli başlı kuralları var. Ve onlara uymadın mı ne oluyor? Faul. Ve çok büyük faul ise sarı kart. Ve hepten büyük bir faul ise çok... Değil mi? 2. Timoteus 2.5 aynı fikri imanlı hayatında söylüyor. Sen imanlı yarışında, imanlı hayatında kurallara göre mi yaşıyorsun? Kurallara göre mi hani uğraşıyorsun? Şöyle yazıyor. Ve birisi spor oyunlarına katılırsa, lazım o sporun sırasına uygun olarak katılsın, yoksa madalyayı alamayacak. Ne demek istiyor? Niye bunu söylüyor? Biz sadece imanlı gibi görünmeyelim, gerçekten Rabbin istediği sırada imanlı olalım. Kestirme yok, kısa yoldan yok. Bütün yoldan geçmek lazım. Şeytan İsa'ya bir kestirme teklif etti. 3. denemesinde, daha asıl publisyon hizmetine girmesinden önce, şeytan diyor, İsa'ya bütün yeryüzündeki krallıkları ve zenginlikleri gösterdi. Ve dedi ki, bütün bunları sana vereceğim. Yeter ki bana diz çök. Ben demiyorum uzun hayat bana hizmet et. Sadece bir kere, bir an, bir sekunda diz çök, dünya senin olacak. İsa biliyordu dünyanın kralı olacağını ama ortada bir haç vardı. Bu haçı görmeden, bu haçı çekmeden, bu haçın acılarına ortak olmadan yok, kestirme yok. İsa reddetti. Defol şeytan diyor burada. Hayır, kestirme yok. Ben kral olacağım ama değil senin düşündüğün gibi. Bir örnek, ilk yeni olimpiyatlar 1896 yılında Atina'da yapıldı. 1896 Atina'da birinci olimpiyatlar yapıldı ve dediler ki biz şimdi birinci maraton koşusunu yapıyoruz. O zamana kadar hiçbir maraton koşusu yapılmadı. 42 kilometre nerede? Bazıları dedi ki bu olamaz. İnsanın bedene dayanmayacak 42 kilometre. Sen düşün buradan pazarcığa kadar. Tamam mı? Ve en hızlı dünya rekoru 2 saat 15 dakika. Düşünüyor musunuz? 2 saat 15 dakika pazarcığa kadar koşarsın. O öyle bir durum var artık. Ve vardı bir Yunanlı, bir Grek atlet, sporcu. Spiridon Belokas adında. Spiridon Belokas adında bir Grek vardı. Ve o 3. yerde kaldı. Bronz madalyayı aldı. Oo, Grekler kudurdu. Hani değil mi? O zaman Grecia çok yeni... Kopmuşlardı Osmanlılardan ve çok geri kalmış bir devletiydi. Ama bizim adamımız bronz kazandı. Hem de öyle zor bir yarışta. Ama sonra anladılar ki adam birkaç kilometre beygir arabasına binmiş. ve böyle yani kestirmeye bile gidiş. Ne yaptılar? Madalya. Ondan geri aldılar. Büyük rezillik. Büyük rezillik. Evet. Sen yarışa katılırsan yarışa uygun bir biçimde bir kurallara uymak zorundasın. Matta 22, 11, 13'e kadar İsa bir benzetme anlatıyor. Büyük bir değil mi, düğün meselesi var. Hatırlıyorsunuz o benzetmeyi. İsa diyor ki yani kral kendi çocuğuna büyük bir düğün yapmış. Ve işte en saygın kişiler çağırmış, gelmek istemediler. Değil mi? Bahane uydurdular. Ondan sonra diyor ki hadi tamam o zaman işte sokakta kimi bulursan onları çağır. Tamam mı? Ama bir bakmış düğün salonu daha dolmamış ve en sonunda doldurmuş düğünü. Ama sonra ne oluyor? Kral ne zaman misafirlere bakmak için içeri girdi, orada düğün rubalarını giymemiş olan birini görmüş. Sen düşün. Robotnik'le işten geliyorsun ve Robotnik'le düğüne gidiyorsun. Olur mu böyle şey? Bırakmış sadece bir düğün değil, bir kralın düğünü. Deli misin? Değil mi? Bu adama demiş düğün sahibi, arkadaş nasıl oluyor da sen düğün rubaları olmadan buraya girdin? Adamın dili tutulmuş. O zaman kral hizmetçileri demiş, onu ellerinden ve ayaklarından bağlayın ve dışarı atın. Karanlığın en kenarına atın. Görüyor musunuz? Önce davet ediyor, adam geliyor ama sonra diyor atıyor onu dışarı. Da iyi olacağını hiç gelmemiş olsaydı, değil mi? Neden? Çünkü yarışın kurallarına göre yarışmadı. Bir düğüne layık bir ruba giymedi. Aynı biçimde. Biz de hani Mesih bizi çağırıyor. Olduğun gibi gel ama olduğun gibi kalamazsın. Düğün salonu herkese açık, evet. Ama bir kere düğün salonuna girdin mi, abi sanki bir düğünlemiş gibi giyineceksin. Değil yani. Pis elbiselerle. Rab aynı biçimde her kişiyi çağırıyor ama Mesih'e geldikten sonra değişmek var. En büyük günahkarları davet ediyor, onlara yer var ama onlar günahkar kalmıyor. Onlar eskisi gibi devam etmiyorlar. İkinci bir şey, sporcu meselesi, onlara disiplin lazım. Disiplin lazım. 1. Korintiler 10:25 şöyle yazıyor. Ama kim spor yarışmalarına katılırsa her şeyde kendini kontrol ediyor. Biz onu konuştuk. Bir sporcu olmak için başka şeylerden vazgeçeceğim. Hatırlıyorum bizim klasımızda, bu arada Almanya'da, Alman olimpik takıma giden bir atlet vardı. Yani bir akrobat vardı ve akrobatik çok zor bir şey. Adam deli. Bizim gibi gençler gibi değildi. Biz gezerdik, tozardık, içerdik. Adam öyle değil. Her sabah saat gibi kalkıyor 5:30'da, saat gibi giyiniyor, saat gibi antrenmanı yapıyor. Kendi özel hayatı yok. Abi sen delisin diyor. Ne sanıyorsunuz diyor. Bu spor kolay mı dediler? Hani bu madalyaları kazanmak kolay mı? Madem olimpiyatlara katılmak istiyorum, her bir konuda farklı olacağım. Zor bir şey. Zor bir şey çünkü küçükten beri mahallede başka bir duygu var. Madem kızan istiyor ona ver. Değil mi? En büyük şey bu. Kızanlarımıza hiçbir şey esirgemiyoruz. Kızanlarımıza hiçbir şey hani engel olmuyoruz. Kızan isterse günde 20 tane şokolada 30 tane sakız vereceğiz. Ama kızan istiyor diye. Hayır. Sana değil uygun demek yok. O büyünce aynı. Çocuğum 18-20 yaşına gelmiş ama istiyor, ne yapalım? Hayır, böyle olmaz. Spor yarışmalarına katılan bir kişi kendini disiplin ediyor. Üçüncü bir düşünce. Kim bu yarışta kazanmak istiyor? Gereksiz şeyleri atıyor üstünden. İbraniler 12, ayet 1 ve 2. Evet gördük ki diyor etrafınızda o kadar kalabalık şahitler var. Madem öyle, bütün yüklerden ve bizi çok çabuk saran günahtan soyunalım. Ve bizim için hazırlanmış olan yarışta sabırla koşalım. Aynı şey diyor. Uzun mesafeli bir yarışta diyor, ne engel olursa soyacaksın, atacaksın. Sen hiç gördün mü bir sporcu böyle hani 5 kiloluk postalları giysin, çizmeleri giysin ya da işte kalın kalın yakeler giysin. Öyle şey olmaz. Neden? Hafif lazım olsun. Her şey engel olmasın. Yarışçılar çok az giyiyorlar. Değil mi? Evet, imanla hayatımızda da gereksiz şeyler var. Ve iki şey söylüyor. Birincisi diyor, sen bu spor yarışmasında, bu yarışta kazanmak istersen, birincisi günahtan soyunmak lazım. Günah, imanla hayatına engeldir. Tabii buna konuşmaya gerek yok. Bunu biliyoruz. Ama ikinci bir şey daha söylüyor. Aynı zamanda yüklerden, demek bu günahtan ayrı bir şey. Gereksiz yükler var. Onlara bakıp, aa bunlar günah demiyorsun, demesin, diyemezsin ama gene de sana engel oluyorlar. Dünya için kaygılar, kahırlar, mal sevgisi, bunlar gereksiz bir yüktür. İki şey, işte İsa benzetmesinde Matta 13'te bu karışık toprak var, üçüncü toprak hatırlıyorsunuz ve o da iki şey diyor. Nedir bu karışık toprak? İyi tohum yanında kötü tohumlar var. Onlar nedir diyor. Birincisi dünyanın kaygısı ve diyor zenginliğin aldatıcı, tamam çekiciliği. İkisi çok yakın. Az para oldu mu kahırlanıyoruz, sıkılıyoruz. Allah yok gibi düşünüyoruz. Oldu mu gene Allah yok gibi düşünüyoruz. Aldanıyoruz paranın çekiciliğine, mal sevgisine. Bunları atmak lazım diyor. Bu iki şey engel oluyor. Dördüncü bir soru. İyi koşmak çok güzel ama nereye koşuyoruz? Değil mi? Koşmak oluyor bir tek linya, bir tek çizgi üzerinde. Böyle zigzag kimse koşmuyor. Anlamsız. Ya da biraz sağa, şimdi canım çekiyor sola döneyim. Öyle olmaz. Değil mi? Nereye koşuyoruz? İbraniler 2 ayet 12 şöyle diyor. Gözlerimizi İsa'ya dikelim. Hedef bu. İmanımızı başlatıran ve tamamlayan odur. Gözlerimizi dikelim. Hatırlıyor musun 1900 ne zamanıydı? 82 senesinde mi ne? Güzel bir film çıktı. Ateş Arabaları. Ve o Şotlandiyalı, İskoç bir yarışçının hayatını anlatıyor. Ve adam imanlı. Ve çok ve gerçek bir olayı anlatıyor. Ve o da bir sahne var. 100 metre koşuşunun başlangıcını gösteriyor. O da sanki bir yarışçının, bir sporcunun bakış açısından çekmiş. Bir alçak kamera tutuyor ve sadece görüyorsun 100 metre önde olan bu ipi görüyorsun. Bu lentayı görüyorsun, tamam mı? Önce her şey görüyor, ondan sonra her şey yok oluyor, karanlık oluyor ve sadece ortada uzunda bu şey, bu ip kalıyor. Bu, sadece buna bakıyor. Her şeyi unutuyor, herkesi unutuyor. Stadyonda binlerce kişi var, kafada binlerce düşünce var, hepsi yok oluyor. Dakika'da tek bir şey lazım, tamam mı? Gözlerimizi dikelim diyor. Gözlerimizi dikelim. Nereye? İsa'ya dikelim. Aa işte bugünlerde bu çok zor. Gözlerimiz var ya, o gözlerimiz her bir tarafa çekiliyor. Her bir tarafa. Al beni, al beni, al beni diye yalvaran mallar var. Bir magazine gidiyorsun. Geçen gün bir kabel almaya gittim. Bir kablo bir almaya gittim. Bana dikkat eden yok. Hani asıl satıcılar yok meydanda ama bukvalno 10 kişi giriyor. Kredi istiyor mu? Naistraş'tan istiyor musun? Tamam, leasing var. Çok güzel uygun şartlar var. İstiyor musun? Yok, defol artık. Bir kişi istiyor mu? Kim burada çalışıyor? Bankada değil. Ne oluyor? Gözlerimizi dikelim. Çok kolay yapılıyor mallar almak artık. Çok kolay. Ve bu tuzak içinde çok zor oluyor. Gözlerine İsa dikkat edin. Kalsın. Ya da başka bir şey. Hastalık. Aman virüs. Gözlerimizi İsa'ya dikelim. İşsizlik, parasızlık, gözlerimizi İsa'ya dikelim. Bunu yapmadan yarışı bitiremezsin. Evet. Ve beşinci bir soru. Koşu ne kadar uzundur? Koşu ne kadar uzundur? Acaba nasıl? Koşuların arasında çok büyük farklar var. Yani sadece metre değil ama bu metreler sanki bambaşka bir spor gibi. 100 ve 200 metre buna kısa diyoruz. 400 ve 800 metre buna diyoruz orta. 1500, 5000, 10000 ve maraton buna uzun diyoruz. Ve bu yani bu kısa koşucular, sen bir kere bak Hüseyin Bolt bilmem ne, onlar nasıl? Onlar süper kaslı, muskulu. Yani sanki çok güçlü kişiler. Şimdi neden? Çünkü bütün enerjisini, bütün enerjiyi bir sekundada, bir anda harcıyorlar. 10 sekunda içinde onun için çok büyük bir güç lazım, muskullar lazım. Ama bak bir kere uzun koşucular, 10.000, 15.000 maratoncular, onlar hepsi incecik, zayıf. Onda da muskul yok, böyle güç yok. Neden? Çünkü onlar enerjisini usul usul, yavaş yavaş harcıyorlar. Ve hepsini birden harcarsan bitiremezsin, 42 kilometre nerede? Ve diyor ki bizim imanla yarışımız da bir maratona benziyor. Evet. İbraniler 12:1 şöyle diyor. Ve bizim için hazırlanmış olan yarışı diyor, sabırla koşalım. 100 metrede sabır lazım değil. 100 metrede dinamit lazım, patlayasın. Ama 42 kilometrede sabır lazım. Evet. Açıklama. Vahiy 2:10 diyor ki, sen ölüm derecesine kadar sadıkan ol. O zaman sana yaşam tacını vereceğim. Ölüme kadar. Birçok imanlı sanıyor bu yarış kısa. Çok büyük bir tantana ile, çok büyük bir heyecanla vaftiz oluyorlar. Daha suyun içinde gözyaşları döküyorlar. Bir bakıyorsun birkaç ay sonra yok. Ya da yok olmamışsa da işte tamamen pasif bir hayat yaşıyorlar. Alışıklık var, alışmış. Hayır, bu yarış uzundur. Demek biz hazırlanıyoruz ki imanlı hayatımız uzun sürsün. İsa özellikle bu konu için, bu fikir için bir benzetme anlattı. Beş akıllı, beş akılsız kız. Ve dikkat ederseniz bu ikisi de akıllı da, akılsızı da uykuya daldı. Demek İsa bunlara mana bulmuyor, eleştirmiyor hani uykuya daldılar diye. Ama bazılar yani rezerva, ekstra yedek yağ almadılar. İşte bunun üzerine şimdi çok tartışmalar var. Bu yedek yağ nedir? Acaba kutsal ruh mudur, bilmem ne? Hayır. İsa söylemek istiyor ki beklemeye hazır olun. Belki o kadar çabuk dönmeyeceğim. Hazır mısın uzun bir yarışmada kazanasın? Değil imana gelirken çok büyük laflar yapıp da hemen sönelim. Petros gibi. Oo, ben var ya ben. Hayır. Ne oldu? Hemen vazgeçmeyelim. Evet. Bu imanla yarışı nasıl bitirebiliriz? Ancak Rabbin gücü ve ancak Rabbin ruhuyla. Bütün bu anlattığımız şeyler, kişi lazım iyice öyle bir derece gelsin ki ben yapamıyorum. Bana öyle bir güç lazım, yeryüzünde bulunmuyor. Yeryüzünde hayatta devam etmek için nereden güç, nereden kuvvet alıyorsun? Başkalarından para alıyorsun. Bir kişi geliyor sana çok güzel laflar yapıyor. Bir kişi senin yanına gelip sana yardım ediyor. Bunlar yoksa nereden güç olacak? Hayır, bizim güç kaynağımız öyle değil. Kuvvet kaynağımız öyle değil. Anlatacağım bir olay Peygamber İlyas'ın hayatında. Hepimiz biliyoruz İlyas büyük bir karşılaşma yaptı. Baal peygamberiyle. 650 kişi Baal ve Astarte. Bu putların peygamberleri. 650 kişiye karşı tek başına. Abi, ha göreyim seni. 650 kişiye karşı tek başına. Ve Rab ona öyle bir güç verdi. Aslında ona güç vermedi. Gökten cevap verdi. Onlar belki 7-8 saat dua ettiler. Bir şey olmadı. Yalvardılar. İlyas 30 sekunda, yarım dakika dua etti ve Allah gökten ateş yağdırdı. Tamam mı? Ama sonra ne? Kral Ahab vardı. Ve ondan sonra İlyas dedi ki şimdi yağmur gelecek. 3,5 sene yağmur yağmamıştı. 3,5 sene kıtlık, 3,5 sene kuraklık düşün. Ama Rab ona gösterdi bugün yağmur yağacak. Şöyle yazıyor. Ahab, Kral Ahab yiyip içmek üzere oradan ayrılınca İlyas Karmel Dağı'nın tepesine çıktı. Bu tam Akdeniz'e bakıyor. Yani tam Akdeniz'in kıyısında büyük bir balkan oraya bindi. Yere kapanarak başını dizlerinin arasına koydu. Sonra hizmetçisine uşağına dedi ki haydi git denize doğru bak. Uşağa gidip denize baktı ve hiçbir şey görmedim diye karşılık verdi. İlyas uşağına 7 kez git bak dedi. Git bak. 7. kez gidip bakan uşak hizmetçi denizden avuç kadar küçük bir bulut çıkıyor. Hani böyle küçük bir bulut çıkıyor. Kocaman gök içinde, gökyüzü içinde sadece bir avuç kadar diyor. Küçücük bir bulut. İlyas şöyle dedi. Git Kral Ahab'a söyle yağmura yakalanmadan arabanı al ve geri dön. Başkente geri dön. Tam o sırada gökyüzü bulutlarla karardı. Rüzgar çıktı. Şiddetli bir yağmur başladı. Ahab hemen arabasına binip Yizre'ye gitti. En yakın kasabaya. Üzerine Rabbin gücü inen İlyas kemerini kuşanıp Yizre'ye kadar Ahab'ın önünden koştu. Adam 60 yaşından yukarıydı. İşte biliyor musunuz? 30 kilometre. 30 kilometrelik bir koşu oldu. Nasıl? Sen düşün. 3 kişi yarışıyor. Önde İlyas. Ortada Kral Ahab ama nasıl? Beygir arabalarla diyor. Beygirle sen yarışabilir misin? Ve arkada bulutlar. Sanki Rab gökteki hani faytonlara binmiş. O arkadan hepsini kovalıyor. 3 kişi yarışıyor burada. 30 kilometre. Ve İlyas diyor beygir arabaların önünden koştu. Ha bunu göreyim sen. Böyle kısa yarışmalar var. 100 metrede insan beygiri yenebilir ama 30 kilometrede bunu göreyim. Hiçbir insanda öyle bir güç yok. Ama İlyas 60 yaşında bunu nasıl yaptı? Düşün bir kere. Demek burada başka bir güç var. Başka bir kuvvet var. Rabbin kuvveti ona bu yengeyi verdi. Evet. Rabbin gücü İlyas'ın üzerine indi yazıyor. Rabbin gücü İlyas'ın üzerine indi. Sen de kendi gücüne kullanarak Rabb'e göre yaşayamazsın. Mümkün değil. Bu imanla hayat çok zor. Ve o konuda her bir meselede Rabbin gücüne muhtacız. Sen bana güç ver. Sen bana kuvvet ver. Ben yapamam. Bu ruhsal yarışı ancak senin gücünle bitirebilirim. Sen onu memnun edemezsin ama o sana güç verecek. Onun sözü var. Rabb'in sözü var.